Ayrım 55, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 527. 48. Bölüm. Tree Culture'ın filmi için senaryoyu son bir kez gözden geçirmek üzere Kaliforniya'ya yaptığım seyahatte Beverly Hills Oteli'nin alt salonunda Osano'ya rastladım. Fiziksel görünümü beni öylesine sersemletti ki önce yanında Charlie Brown'un olduğunu fark etmedim. Osano en azından bir 30 kilo almıştı. Eski bir tenis ceketinin altında muazzam bir göbek çıkıyordu ortaya. Yüzü şişmiş, minik beyaz yağ lekeleriyle kaplanmıştı. Bir zamanlar onca zeka fışkıran yeşil gözlerini griye çalan soluk bir renksizlik almıştı. Bana doğru gelirken yürüyüşündeki o garip sendelemenin daha da artmış olduğunu gördüm. Polo barında oturduk. Her zamanki gibi etraftaki erkeklerin hepsinin gözü Charlie Brown'daydı. Yalnızca güzelliğinden ve masum yüzünden ötürü değildi bu. Bu tiplerden binlercesi vardı Beverly Hills'de. Ama giysisinde, yürüyüşünde ve çevresine bakışında erkeklere kolay elde edilebilirmiş izlenimini veren bir şey vardı. ''O sana berbat görünüyorum değil mi?'' dedi. ''Daha beter halini gördüm.'' dedim. ''Ne demezsin, bundan daha beterdim ben.'' dedi o sana. ''Ne şanslı herifsin ulan, ne istersen yiyorsun, bir kilo almıyorsun.'' ''Ama Charlie kadar iyi değilim bu işte.'' dedim. Charlie ile karşılıklı gülümseştik. Osano, biz öğleden sonraki uçakla dönüyoruz dedi. Eddie Lancer bana bir senaryo işi ayarlayabileceğini sanıyordu ama olmadı. Ben de basıp gideyim bari. Galiba bir zayıflama kliniğine girip bir biçime sokacağım kendimi. Sonra da romanımı bitireceğim.
Roman nasıl gidiyor diye sordum.
Mükemmel dedi. 2000 sayfayı geçtim. 500 sayfa daha kaldı, o kadar.
Ne diyeceğimi bilemiyordum. Dergi yayıncılarına kendisine verilen işleri zamanında vermemekle ün salmıştı piyasaya son zamanlarda. Hatta roman dışı kitaplarında bile öyleydi. Bu romanı son umuduydu.
Aklını şu 500 sayfaya ver de şu lanet olası kitabı bitir artık dedim. Bütün sorunların hallolur o zaman. Haklısın be dedi Osan ama aceleye getiremem. Yayıncım bile istemez bunu. Benim için Nobel ödülü demektir bu kitap oğlum, anlıyor musun? Bir bitsin, gör bak.
Charlie Brown'a baktım etkilendi mi diye ama Nobel'in ne olduğunu bile bilmiyordu galiba. Böyle bir yayıncın olduğu için şanslısın dedim Osano'ya. 10 yıldır bekliyorlar o kitabı.
Osano güldü. Evet evet, Amerika'nın en klas yayıncısıdır. 100 bin avans verdiler, daha bir sayfa veremedim. Sahiden klas adamlar, şu boktan sinemacılar gibi değil.
Bir haftaya kadar New York'a döneceğim ben de dedim.
Seni orada bir akşam yemeğe çıkaracağım. Yeni telefonunun numarası kaç?
Osano aynısı dedi.
Evet ama oraya telefon ettiğimde kimse cevap vermedi dedim. Ha dedi Osano, ben Meksika'daydım bir ara. Takolar, acılı fasulyeler yemekle meşguldüm. Bu kadar şişmemin nedeni de bu ya. Bizim Charlie Brown ise benim 10 misim kadar yedi ama 1 gram bile almadı.
Charlie Brown'un omzunu sıvazladı.
Bana bak Charlie Brown dedi. Eğer benden önce ölecek olursan otopsi yaptırıp senin böyle ince kalmanı sağlayan şeyin ne olduğunu öğreneceğim, tamam mı?
Gülümsedi kız. Sen bunları söyleyince karnım acıktı biliyor musun dedi.
Havayı neşelendirmek için üçümüzü de yemek ısmarladım. Ben sade bir salata, Osano bir omlet, Charlie Brown ise kızarmış patatesli bir hamburger, sebze garnili biftek, salata ve dondurmalı elma pastası aldı. Bizi seyredenler gözlerine inanamıyorlardı. Yanı başımızdaki masada oturan adamlardan birkaçı kulağımıza kadar gelen yorumlarda bulundular. Bir söyleşi başlatıp da Charlie ile konuşabilmek umuduyla... Fakat Osano ile Charlie umursamadılar onları. Hesabı ödedim. Ayrılırken New York'a döndüğümde Osano'yu arayacağıma söz verdim. Osano çok iyi olur dedi. Gelecek ay şu kadınların özgürlüğünün düzenlendiği kongrede konuşmayı kabul etmiştim. Senin manevi desteğine biraz ihtiyacım olacak Merlin. O gece yemeği beraber yiyip sonra konferansa gitsek nasıl olur?
Ben pek istekli değildim. Konferanslara pek meraklı değildim zaten. Üstelik Osano'nun başını yine belaya sokacağından, bana da onu kurtarmak düşeceğinden korkuyordum. Fakat olur gideriz dedim. İkimiz de General'dan söz etmemiştik daha. Osano'ya sormaktan kendimi alamadım. Jenny'li gördün mü buralarda?
Hayır dedi Osano. Ya sen?
Uzun bir süredir görmedim dedim. Osano gözlerini bana dikti. Bir an için gözleri her zamanki kurnaz soluk yeşil rengine bürünmüştü. Biraz hüzünlü gülümsedi.
Öyle bir kızı hiç bırakmamalıydın dedi. İnsan hayatında öylesini bir kez bulur. Nasıl hayatında bir tane büyük bir kitap yazabiliyorsan bu da öyle işte.
Omuz çektim, yine el sıkıştık. Charlie'yi yanağından öpüp ayrıldım yanlarından. O gün öğleden sonra Three Culture stüdyolarında Jeff Wagon, Eddie Lancer, yönetmen ve Simon Belfort ile bir senaryo görüşmesi yaptık. Hollywood'da yönetmen ve yapımcıya terslik eden yazar konusundaki bir sürü öykü ve efsane bana hep boktan gelirdi. Ne kadar komik olursa olsun. Fakat bu toplantıda ilk kez olarak böyle şeylerin neden olduğunu anladım. Sonunda Jeff Wagon ile yönetmeni bize kendi hikayelerini yazdırmaya çalışıyorlardı. Benim romanımı senaryolaştırmaya değil. Tartışmayı Eddie Lancer'a bıraktım. Sonunda o da sabrı tükenerek Jeff Wagon'a "Bak dedi, senden daha akıllı olduğum falan söylemiyorum. Ama ne var ki herhalde daha şanslıyım. Çünkü üst üste büyük başarı kazanan 4 film senaryosu yazdım. Neden güvenmiyorsunuz bana anlamıyorum." Bana gayet akıllıca bir tez gibi geldi bu ama Jeff Wagon ile yönetmenin suratlarındaki kararsız ifadeler Eddie'nin neden söz ettiğini bile anlamadıklarını görmek mümkündü. Fikirlerini değiştirmenin yolu yoktu. Sonunda Eddie Lancer, kusura bakmayın ama eğer siz bu kafada ısrar edecekseniz ben bu filmi bırakmak zorundayım dedi.
Peki dedi Jeff, ya sen Merlin?
Sizin istediğiniz şekilde yazmakta hiçbir anlam görmüyorum dedim. İyi bir iş çıkarabileceğimi sanmıyorum.
Sen de haklısın dedi Jeff Wagon. Üzgünüm, şimdi bu filmde bizimle çalışıp sizler işin çoğunu zaten yapmış olduğunuza göre sizinle de danışabilecek bildiğiniz bir yazar var mıdır? Bize çok yardımı olurdu bir öneriniz varsa.
Bir an için kafamdan Osano'yu önermek geçti. Paraya çok ihtiyacı olduğuna ve eğer ben Osano'yla birlikte çalışırım dersem bu işi ona vereceklerini biliyordum. Fakat sonra böyle bir toplantıda Osano'nun Jeff Wagon gibi, yönetmeni gibi adamlardan talimat alışını düşündüm. Osano hala Amerikan edebiyatının büyük isimlerinden biriydi ve bu herifler onu aşağılayıp aşağılayıp sonra da kovarlardı. Onun için ağzımı açmadım. Ancak o gece uyumaya çalışırken Jenny'la yattığı için Osano'yu cezalandırmak amacıyla onu bu işten mahrum etmiş olabileceğim aklıma geldi. Ertesi sabah Eddie Lancer aradı, menajeriyle görüştüğünü, Three Culture stüdyoları ile Jeff Wagon'ın kendisine filmde çalışmaya devam etmesi için açıktan $50,000 önerdiklerini öğrendiğini söylüyordu, fikrimi sordu.
Benim için hava hoş dedim Eddie'ye ama ben dönmeyecektim. Eddie beni kandırmaya çalışıyordu.
Eğer sana da 25,000 ödeyip yeniden davet etmezlerse benim de dönmeyeceğimi söylerim onlara dedi. Eminim razı olurlar buna. Yine Osano'ya yardım etmeyi düşündüm ama yine yapamadım işte. Eddie devam ediyordu. Menajerim diyor ki film üzerinde çalışmayı bırakırsam stüdyo başka yazarlar bulup senaryo kredisini onlara verdirmeye kalkışırmış. O zaman da biz senaryo hakkımızı kaybedeceğimizden yazarlar birliğince onaylı anlaşmamız geçersiz kalıyor ve film televizyona satıldığında brütten almamız gereken hisseleri de yitiriyoruz. Ayrıca ikimizin de net hasılat üzerinden almamız gereken hisseler var ki herhalde yüzünü bile görmeyeceğiz. Fakat şans tutar da film büyük bir başarı kazanırsa o zaman kafamızı duvarlara çarparız. Esaslı bir para gelebilir bu işten Merlin. Ama sen birlikte hareket edip senaryomuzu mutlaka muhafaza etmek düşüncesindeysen ben de dönmem işte.
Yüzdelerim falan umurumda değil benim, krediler de. Senaryoya gelince benim kitabımla ilgisi kalmamıştı zaten. Ama sen nasıl istiyorsan öyle yap, benim umurumda değil gerçekten.
Peki dedi Eddie Lancer, ben filmde çalıştığım sürece senin kredini elimden geldiğince korumaya çalışacağım. New York'a geldiğimde de seni ararım, yemeğe çıkarız.
Tamam dedim, bol şans.
Ne demezsin, ihtiyacım olacak gerçekten dedi Eddie.
Günün geri kalan saatlerini Three Culture stüdyolarındaki çalışma odamı boşaltmakla ve alışverişle geçirdim. Osano ve Charlie Brown ile aynı uçakla dönmek istemiyordum. Jenny'li aramayı düşündüm ama aramadım. Bir ay sonra Jeff Wagon New York'ta beni aradı. Dediğine göre Simon Belfort, Frank Ricchetti'nin Lancer ve benimle birlikte senaryo üzerinde kredi sahibi olmasını istiyordu. Ed Lancer hala filmde çalışıyor mu diye sordum. Evet dedi Jeff Wagon. İyi dedim, bol şans. Teşekkür dedi Jeff Wagon. Olan bitenden haberdar ederiz seni. Akademi ödüllerinin dağıtıldığı gece yemekte görüşürüz. Kapadı telefonu. İstemeye istemeye güldüm. Filmi iyice şişirme yolundaydılar. Wagon da kalkmış utanmadan akademi ödülünden söz ediyordu. Şu Oregon güzeli torbalarını hepten kesmiş olsaydı keşke. Ed Lancer filmde çalışmaya devam edince aldatılmış hissettim kendimi. Wagon'ın bir keresinde söylediği doğruydu. Ed Lancer anadan doğma senaryo yazarıydı ama aynı zamanda anadan doğma romancıydı da. Bundan sonra artık bir roman bile yazmayacağını biliyordum. Matrak bir şey daha vardı. Herkesle uğraşıp didişmeme karşın senaryo kötüleştikçe kötüleşiyordu ve ben çekip gitmek istememe karşın yine de incinmiş hissediyordum kendimi. Galiba kafamın bir köşesinde de Kaliforniya'ya bir daha gidersem Jenny'i görebilirim diye düşünüyordum. Aylardır ne görüşmüş ne de konuşmuştuk. Ona bir merhaba demek için telefon ettiğimde bir süre çene çalmıştık. Sonunda o beni aradığına sevindim demiş ve yanıtımı beklemişti. Duraklayıp ben de demiştim. Gülmeye başlayıp sesimi taklit etmişti. Ben de. Ve sonra aman canım fark etmez demişti neşeyle gülerek. Yine geldiğinde beni ara demişti. Ben de peki ararım demiştim. Fakat aramayacağımı biliyordum. Wagon'un telefonunun üstünden bir ay geçmişti ki Ed Lancer aradı, kuduruyordu. Merlin dedi, seni kredinden etmek için senaryoyu değiştiriyorlar. O Frank Ricchetti denilen herif senin sözlerini değiştirerek senaryoya bir sürü yeni diyaloglar katıyor. Seninkilerden değişik gözüksün diye olayları rötuşluyorlar. Aralarındaki konuşmayı işittim. Wagon, Belfort ve Ricchetti'nin senin kredini ve yüzlerini nasıl iç edeceklerini konuşuyorlardı. Puştlar beni takmıyorlar bile. Dert etme dedim. Romanı yazan benim. Yazarlar Birliği'ne de danıştım. Hiç olmazsa kısmen hak tanımak zorundalar bana. Bu da benim yüzdemi kurtarmaya yeter. Doğrusu bilmem dedi Ed Lancer. Seni uyarıyorum yalnızca. Umarım kendini kollarsın. Sağ ol dedim ona. Ya sen ne yapıyorsun? O Ricchetti pezevengi Karacahil'in teki. Wagon ile Belfort'a gelince al birini vur ötekine. İkisi de birbirinden düzenbaz. Hollywood tarihinde yapılmış en kötü filmlerden biri olacak bu. Zavallı Malomar mezarında dönüyordur şimdi. Öyle ya, zavallı Malomar dedim. Bana hep Hollywood'un ne kadar harika bir yer olduğundan, buradakilerin ne kadar içten ve sanatçı kişiler olabileceklerinden falan dem vururdu. Şimdi hayatta olsaydı da görseydi şu hali. Öyle, öyle dedi Ed Lancer. Bir daha Kaliforniya'ya gelişinde arada beraber bir yemek yiyelim. Bir daha Kaliforniya'ya geleceğimi sanmıyorum dedim. New York'a yolun düşerse sen beni ara. Oldu, ararım dedi Ed Lancer. Bir yıl sonra film çıktı piyasaya. Bana romanın yazarı olarak kredi tanınmasına karşın senaryo kredisi Simon Belfort ve Ed Lancer'a verilmişti. Yazarlar Birliği'nin hakemliğini talep ettim ama kaybettim. Ricchetti ile Belfort senaryoyu değiştirmekte gayet ustalıklı çalışmışlardı. Böylece yüzdem gitti. Önemi yoktu zaten. Film bir felaket olmuştu. En kötüsü de Doran Rudd'un bana söylediğine göre filmciler arasında filmin başarısızlığı da romanın neden gösterilmesiydi. Artık Hollywood'da satılabilir bir meta olmaktan çıkmıştım. Bu işin hoşuma giden tek yanı da bu oldu. Film hakkında en yırtıcı eleştirilerden biri Clara Ford'dan çıktı. Kadın filmi A'dan Z'yi eleştirmiş ve yerin dibine batırmıştı. Demek ki Kellino'nun numarası Clara Ford'a sökmemişti. Yalnız Hooley'nin son bir kazık attı bana. Haber ajanslarından birinin bültenine Merlin'in romanı Beyaz Perde'de başarılı olamadı başlıklı bir haber koydurttu. Haberi okurken hayranlıkla başımı sallamaktan başka bir şey gelmedi elimden. 49. Bölüm. Film vizyona girdikten kısa bir süre sonra Carnegie Hall'da Ulusal Kadınlar Özgürlüğü Kongresi'ne katılıyordum. Osano ve Charlie Brown ile birlikte. Kongrenin tek erkek konuşmacısı Osano'ydu. Daha önce Pearl's restoranında yemek yemiştik. Charlie Brown bir Pekin ördeği, bir tabak dolusu jambonlu yengeç dolması, börülce soslu istiri diye kocaman bir balık yemiş, arkasından da Osano ile benim tabaklarımızda arta kalanları, rujunu bile bozmadan yalayıp yutmuştu. Carnegie Hall'un önünde taksiden indiğimizde Osano'yu salona önden girip Charlie'nin benim kolumda arkadan gelmesi için ikna etmeye çalıştım. Kızın öylesine tipik bir orospu havası vardı ki konferansa gelen solcuların gazabını çekebilirdi. Fakat Osano her zamanki gibi inatçıydı. Charlie Brown'ın onun kadını olduğunu herkesin görmesini istiyordu. Dolayısıyla sıraların arkasından geçip öne doğru ilerlerken ben arkalarından geldim. Bir yandan da salonda toplanmış olan kadınları inceliyordum. Garipsediğim tek şey hepsinin de kadın olmasıydı. Orduda, yetimhanede, maçlarda hep ya da çoğunluk erkek görmeye alıştığımı fark ettim o zaman. Bu kez her tarafta yalnız kadın görmek tamamen yabancı bir ülkeye düşmüşüm gibi bir şok etkisi yapmıştı. Osano bir grup kadın tarafından karşılanıp platforma çıkarıldı. Ben de Charlie Brown ile ön sırada bir yere oturdum. Keşke arkada bir yere otursaydık da gerektiğinde bir an önce fırlayıp çıkabilseydik diyordum kendi kendime. O denli kaygılıydım ki açılış konuşmalarını duymadım bile. Sonra birden Osano'nun kürsüye davet edilip tanıtılışını duydum. Osano bir an için alkışları bekledi boş yere. Oradaki kadınların çoğu yıllar önce erkek dergilerinde çıkmış bulunan şövence yazılarından gocunmuşlardı. Bazıları onun bu kuşağın en önemli yazarlarından biri olmasından dolayı bir kıskançlık hissi de duyuyorlardı. Arada bazı hayranları da vardı ama konuşması kongrenin olumsuz tepkisine yol açar korkusuyla çok belirsiz bir şekilde alkışladılar. Osano koca gövdesiyle kürsünün başında durdu. Uzun bir an bekledi. Sonra tepeden bakar bir eda ile kürsüye yaslanıp yavaş yavaş her sözcüğün üstüne basa basa ''Sizi ya dövüşe ya da düzüşe davet ederim.'' dedi. Salon yuhlarla, ıslıklarla, küfürlerle inliyordu. Osano devam etmeye çalıştı. O tümceyi dinleyicilerin dikkatini çekmek için kullandığını biliyordum. Konuşması kadınların özgürlüğü hareketinin lehinde olacaktı ama fırsat bulamadı. Yuhlar ve protestolar giderek artıyor, Osano konuşmaya her yeltendiğinde yeniden başlayıp sürüp gidiyordu. Sonunda Osano gösterişli bir eğilişle dinleyicileri selamlayıp sahneden indi. Charlie ile arkasından seyirtip dışarı çıktık. Yuhlar ve ıslıklar alkışlara bırakmıştı şimdi yerini. Osano'ya onu istemediklerini belli ediyorlardı böylece. Osano o gece eve benimle dönmek istemedi. Charlie Brown ile yalnız kalmak istiyordu. Fakat ertesi sabah ondan bir telefon geldi. Bir iyilik yapmamı istiyordu kendisi için. ''Dinle'' dedi Osano. ''Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nin zayıflama kliniğine gidiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi zayıflama kliniği olduğunu söylüyorlar. Hem aynı zamanda adama sağlığını da kazandırıyorlarmış orada.'' ''Benim mutlaka kilo vermem gerek. Doktorum ana damarlarımın tıkanmış olabileceğini söylüyor ve bu kliniğin uyguladığı pirinç rejimi de buna iyi geliyormuş. Yalnız bir aksaklık var. Charlie benimle gelmek istiyor. Zavallı kızın 2 ay boyunca pirinçten başka bir şey yemeden yaşayışını göz önüne getirebiliyor musun? Ben de ona benimle gelemeyeceğini söyledim. Ne var ki arabamı almam gerek. Onun için senin benimle gelip arabayı kullanmanı istiyorum.'' ''Birkaç gün birlikte kalırız. Belki de biraz eğlence çıkar ikimiz orada.'' ''Biraz düşündükten sonra olur.'' dedim. Gelecek hafta içinde yola çıkmak üzere anlaştık. Valeri'ye 3-4 günlüğüne gideceğimi söyledim. Osano'nun arabasını süreceğimi, yerine yerleşene kadar birkaç gün onunla kalacağımı, sonra da uçakla döneceğimi anlattım. ''İyi ama kendi arabasını neden kendisi kullanamıyor?'' diye sordu Valeri. ''Pek iyi durumda değil.'' dedim. ''8 saat direksiyon sallayacak halde değil.'' Bu Valeri'nin merakını gidermeye yetmiş gibiydi ama beni düşündüren bir şey kalmıştı. Osano arabayı Charlie'nin sürmesini neden istememişti acaba? Oraya varır varmaz kızı geri gönderebilirdi isteseydi. Kızın pirinç yemek istemeyeceği hikayesi bana bahane gibi geldi. Belki de Charlie'den bıkmıştı. Böylece ondan da kurtulmuş oluyordu. Kız için fazla kaygılanmadım. Nasılsa ona bakacak sürüyle dostu vardı. 55. ayrımın sonu. Sayfa 537.